3 soru 2 bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış. Her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.
Merhaba sayın dinleyenler, burası RSFM, ben Barbaros Devecioğlu. 3 soru 2 bakış programına hoş geldiniz. Bugün son açıklanan işsizlik verileri üzerine konuşacağız. TÜİK'in son açıkladığı verilere göre işsizlik Türkiye'de 10.7'ye yükseldi. 2011'de 11.1'di en son. Şimdi 10.7'de hızla 2011'deki rakama doğru ilerliyor işsizlik ve çifthanede kalıcı olma ihtimali belirdi ufukta. Öte yandan 15-24 yaş grubu genç işsizlik oranı ise %19.9, yani neredeyse %20 oldu. Konumuz bu. Neden yükseliyor, kalıcı olabilir mi, daha aşağılara çekilmesi için işsizlik oranının ne yapılmalı? Son soruya cevap vermek oldukça zor olacak ama gene de soracağız. İki konuğumuz var. Birincisi ekonomist yazar Uğur Civelek, ikincisi yine ekonomist ve Hürriyet yazarı Erdal Sağlam. Sayın dinleyenler, bugün ilk konuğumuz olan ekonomist yazar Uğur Civelek karşımızda. Uğur Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için.
Hoş bulduk Barbaros Bey.
İşsizlik, son gelen işsizlik rakamlarını konuşacağız. 10.7 geldi, son 4 yılın en yüksek seviyesi. Ama yani bu rakam, temelde bu rakam var ama etrafındaki rakamlar da önemli. Katılım ve genç işsizlik sanki bir tür kalıcı olmaya devam ediyor. Şunu soracağım, bu çifhanede gelen, artık bir süredir burada oturan işsizlik rakamı burada kalıcı mı sizce?
Şimdi bu işsizliğin burada kalıcı olup olmadığına bakmak için bir, Türkiye'nin dengelerine, iki, küresel koşullara bakmamızda yarar var. Türkiye'nin dengeleri malum. Dışarıdan yabancı kaynak geldikçe hizmet sektörü ağırlıklı büyüyen, büyüdükçe cari açığı büyüyen, sorunları da ağırlaşan bir ekonomi özelliği sergiliyor. Küresel koşullar ise 2003-2011 döneminin likidite bolluğu, risk alma hissenin yüksek olduğu koşulların devre dışı kaldığı, herkesin risklerini azaltmaya çalışıp başının çaresine odaklandığı bir dönemden geçtiğimize işaret ediyor. Bu ikisini birleştirdiğimizde karşımıza çıkan tablo şu: eskisi gibi akın akın Türkiye'ye para gelmeyecek. Türkiye tasarruf açığını kapatmanın sıkıntılarını büyük ölçüde yaşayacak, hem de eşanlı olarak sorunlarını çözmek zorunda kalacak. Bunun makroekonomik göstergeleri yansıması da dalgalanan, yüksek dalgalanma sergileyen bir enflasyon, düşük büyüme veya ekonomik daralma, tabii ki bu ikisinin sonucu olarak da giderek yükselecek bir işsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim en son açıklanan Kasım ayı işsizlik rakamları da bunu teyit ediyor. Son 4 yılın en yüksek Kasım ayı işsizliği 10.7, ki bu rakam bile gerçeğin büyük ölçüde yetersiz yansıtıyor.
Yani aslında rakamlar gerçekte olduğundan daha mı az görünüyor yani bize sunulan?
Kesinlikle. Bakın, bir okurumdan bir mail geldi. Okuyorum, şikayet ediyor Hatay bölgesinde. Ağırlıklı faaliyetin tarım olduğunu ve başka iş kollarının çok fazla bulunmadığını, Suriye'den gelen göçmenler nedeniyle ücretlerin çöktüğünü, büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatıyorlar. Sosyal dengesizlikler büyüyor. TÜİK'in hazırladığı istatistikler Türkiye'de 2,5 milyon yabancı çalışan olduğunu hiç işaret söylemiyor. Göçmenlerin durumunu anlatmıyor. Oluşan dengesizlikleri hiç söylemiyor. Kuru bir rakam birçok şehirlerin üstünü örtmeye çalışıyor. Ayrıca 30-45 yaş arasındaki işsizleri, ki uzun süreden iş arıyorlar, onları işsizden saymıyor. Ben Türkiye'nin fiili işsizliğinin %20'nin üstünde olduğunu düşünüyorum.
Korkunç rakamlar aslında. Yani Avrupa'da en kötü durumdayken, krizin en kötü zamanında, en kötü durumda olan ülkelerden bile aslında, yani bu rakamlarla bile onlara yakınız, söylenmeyen rakamlarla onların üstündeyiz.
Avrupa'daki istatistiklerin kalitesi, işsizlik istatistiklerinin bizden daha iyi. Bir Yunanistan'daki, bir İspanya'daki işsizliğe bakın. Orada çok farklı rakamlar görüyorsunuz ve Türkiye'ninki onlardan daha aşağı değil ve üstelik göçmen girişini kontrol edemiyor. Bunun yarattığı sorunları çözemiyor.
Bir de rakamlara olan inandırıcılık bile böyle alt seviyelerdeyken, yani söylenilen yeni paketlere ya da söylenilen şeylere olan inandırıcılığın da yukarıda bir yerde olmasını bekleyemeyiz herhalde. Yani neyse, şeyi sormak istiyorum size. Bu kadar, şimdi öyle bir durumdayız ki sanki genel olarak her şey kötüye gidiyormuş gibi. Ya hem ekonomik olarak hem diğer meseleler açısından, malum memleketin son hali. Yani bu durumda sokaktaki insan ya da memleket halkı bu işin düzeleceğini ya da mesela bugün işsiz olan biri yakın bir vadede iş bulabileceğini düşünüyor mudur? Ya böyle bir, bu türde araştırmalar yapılmıyor bildiğim kadarıyla, da yapılıyorsa benim haberim yok ama bu vaziyet ne, yani neye doğru gidecek böyle? Hem işsizlik hem diğer meseleler. Yani şimdi konumuz işsizlik tabii de, İnsanlar sizce işini kaybeden ben iş bulabileceğim diye bir ümide sahip midir? Yani böyle bir öyle bir ortamda yaşıyoruz ki kimse önünü görmüyor gibi geliyor bana. Çok afaki bir soru oldu, böyle dengesiz bir şey oldu ama kusura bakmayın.
Yok, ben çok iyi anladım. Şöyle belki sorunuzu açabilir miyiz? İnsanların çoğu geleceği düşünmeden çaresizlikle anını yaşıyor. Evet. Yoksa bir gelecek endişesi taşıyarak tedbirli olmaya mı çalışıyor?
Evet.
Her ikinci grup daha fazlaysa tedbirli olunduğu için yaşayacağımız sıkıntılar çok yıkıcı olmayabilir sonucu çıkar. Eğer ilkini yaşıyorsak bu günleri çok aramak zorunda kalabiliriz olasılığı güçlenir. Ve maalesef ne yazık ki insanlar medyanın, siyasi iradenin de büyük çabasıyla anı yaşamaya şartlandırıldılar. Şu an evet. Ben nüfusumuzun yarıdan fazlasının yoksulluk sınırının altında olduğunu, sorunların giderek ağırlaştığını, artan işsizliğin yıkım getirme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum.
Yani bir yandan da ekonomideki yavaşlama hükümetin elindeki kaynakların azalmasına sebep oluyor kısmen. Sosyal yardımları devam ettirebilirler belki ama yeni iş alanları açmakta oldukça güçlük çekecekleri aşikar.
Yani bakın, bu gemi böyle... Hatay'dan yazan o kurumun şeyi, biz Suriyeli göçmenlere işte 3,5-4 milyarlar ihtiyaçları için kaynak aktardığımızı konuşuyoruz. Ama evet. Onların gelişiyle ücretlerdeki çöküşün yarattığı sosyal felaketlere karşı hiçbir şey yapmıyoruz.
Kısa vadede işveren tabii bunun kendisi lehine bir şey olduğunu düşünüyor ama uzun vadede ne kadar yıkıcı bir etkisi olacağını...
Sorun şu, o işveren de olumsuz rekabet koşulları nedeniyle o ucuz emeği can kurtaran simidi olarak görüyor. Bunun sosyal felaketin arifesi olduğunu idrak edemiyor.
Evet, işte onu diyorum, evet. Yani yarın öbür gün, çünkü bu çok daha büyük bir felaket yaratacak. Bir de anladığım kadarıyla göçmen işçiler meselesi sadece bölgesel olarak bir ağırlık taşıyor. Bunun göçmen işçilerin nispeten az olduğu, olmadığı yerlerde de işsizlik yüksek seviyelerde seyrediyor. En azından aşağı doğru gitmediği kesin.
Bakın, konuyu işsizlikten başka bir tarafa çekeyim. Malum
evet,
biz faizleri tartışıyoruz bir süredir ekonomimizde.
Evet.
Merkez Bankası'nın bir oyun planı var. Enflasyonu aşağı çekmeye çalışıyor.
Evet.
Şimdi sepet bazında aman tükrası değerlensin, enflasyon hedefinden sapma, büyümesin, güvensizlik artmasın. Bunun
evet.
Dışındaki konuları görmezden geliyor.
Evet,
şimdi doğru. Dışarıda da euro bir çöküş eğiliminde olduğu için Türkiye'deki ihracat sabote olacak. Şimdi üretim üstündeki baskılar tarım ve sanayide iyice artıyor. Zaten evet. Bir göçmen baskısı var. Bu baskı evet. Ücretleri iyice aşağı çekiyor. Yoksulluk sınırının altında büyük bir yığılma yaratıyor. Tersine aman ihracatı üretimi koruyalım kollayalım deseniz bu sefer enflasyon patlayacak. Bu talep daralmasına yol açıp yine aynı sonuca yol açacak. Köşeye öylesine sıkışmışız ki şu işsizlik rakamının bu şekilde artıyor olmasına bile sevinmemiz gerekiyor. Henüz yıkılmadık, ayaktayız diye.
Aslında hiç gülünmemesi gereken bir durum, anlıyorum evet. Yani bu durumda o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ufukta yani hiçbir hazırlık, hiçbir model, hiçbir plan görünmüyor. Bu durumda işlerin daha kötüye gideceğini, sizin daha yükseleceğini söylememiz yanlış olmaz herhalde. Düşünüyorum.
Kesinlikle yanlış olmaz. Türkiye'nin son 10 yılına baktığımızda tarım ve sanayide daha düşük istihdamla üretim artışının bazen mümkün olduğunu bazen olamadığını görüyoruz. Ama istihdamın büyük ölçüde hizmet sektöründe yoğunlaştığını, lüks tüketim malları özellikle konut üretimine yoğunlaşıldığını,
evet.
Dışarıdan para girişi kesilince bunun da duracağını ve işsizliğin 2'ye 3'e katlanacağını resmi istatistiklerde bile göreceğimiz bir sürece koşuyoruz.
Eyvah diyorum.
Bu sorunlu kredi hacminin anormal düzeylere yükselmesi, bütçenin dağılması anlamına gelecek. Yani işsizlikten bir dokununca bina işitmek kaçınılmaz oluyor.
Evet, maalesef öyle, maalesef öyle. Peki, çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için. Umarım daha iyi sonuçlanacak sohbetlerimiz olur daha ileriki programlarda. Teşekkür ediyorum.
İnşallah Barbaros Bey. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Sayın dinleyenler, ikinci konuğumuz Sayın Erdal Sağlam karşımızda. Hürriyet yazarı, ekonomist. Erdal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için.
İyi yayınlar. Sağ olun.
Sağ olun. Son TÜİK'in yayınladığı son verilerde işsizlik rakamı 10.7 seviyesine çıktı. Bu konuda sizin görüşünüzü almak istiyorduk. Birincisi, çifhaneye çıkan bir süredir belirgin bir eğriyle yükseliyor. Çifhaneye çıkan bu işsizlik rakamı kalıcı olur mu sizce?
Şu andaki koşullara bağlı konuşursak
evet.
Yani koşullar değişmezse
değişmeyeceğine inanın.
Evet, kalıcı olur. Yaz aylarında biraz hizmetler sektörünün devreye girmesiyle bu oran düşebilir. Ama böyle orta vadeye baktığımızda bu oranların kalıcı olacağını düşünüyoruz. Çünkü büyüme oranlarında ciddi sıkıntı var. Yani üretim yapısında değişmediği müddetçe ve ihracattaki bu gelişmeler aynen sürdüğü müddetçe üretimde dolayısıyla bunun da işsizliğe yansıyan bir olumsuzluğu söz konusu. Mart ayında 2014 yılı büyüme rakamı açıklanacak. Büyük ihtimal %2.7-2.8 gibi olacak. Yılın son aylarında daha da düştü çünkü. Bütün bunların da yansıması bekleniyor ama dediğim gibi mevsimsel olarak bazı iniş çıkışlar görülebilir. Ama genel ortalama hat ne derseniz 10.5-11 arasında bir işsizlik oranı sanki orta vadede kalıcı olacak gibi gözüküyor.
2011'de 11.1 olmuştu bir kere krizin hemen ardından. Yine o rakamlara doğru gidebiliriz. Peki bir şey soracağım. Bazı yayın organlarında Suriyeli göçmenlerin bu meseleye ciddi biçimde etki yaptığına dair şeyler okudum. Yorumlar dinledim, okudum. Yani Suriyeli göçmenlere çalışma izni verilmesi, sizce bu bir gerçekten bir faktör olabilir mi sorunuyla ilgili?
Faktör olabilir. Çünkü özellikle bu Antep, Kilis, Antakya, oralarda bunun olduğunu biliyoruz. Oradaki sanayiciler de talep etti ucuz iş gücü olsun diye. Evet. Ve daha sonra hükümette bu tür bir uygulamaya gitti. Suriyeli mültecilerin çalışması şeyine. Çok ucuza çalışıyorlar. Biraz vahşi kapitalizm örneği. Evet. Sigorta olmadan çok ucuza çalıştırıyorlar. Bunun bir katkısı vardır ama ne kadar derseniz %10.7 arası içinde ne kadar derseniz yani 0.1-0.2 ancadır. Yoksa çok genel trend asıl evet. Belirleyici olan.
Ve genel trend içinde bir de şey ilginç. 15-24 yaş grubu içinde 19.9 neredeyse %20. Burada evet. Da bir düşme yok. Burada da yükselme var. Bu rakam da çok ya en azından bana çok korkutucu geliyor. Bilmiyorum sizin yorumunuz nedir? Yani %20
korkutucu bir rakam. Korkutucu evet. Bir rakam. Yani Yunanistan'da biliyorsunuz daha sık gündeme gelir bu genç işsizlerin oranı.
Evet.
Türkiye'de de o yönde bir gelişme var. Nüfus artış hızını normallere, Avrupa standartlarına doğru biraz nüfus artış hızı yavaşlayacak derken siyasi iktidar nüfus artışını yeniden hızlandırmak istiyor. Bunun için evet. Şey yapıyor ama sizin hızlandırmanız yetmiyor. Bunlara iş sağlamanız lazım. Aksi takdirde işi, eğitimi bütün bunlardan yoksun olarak bir gençlik yetiştirirseniz bu ileride çok büyük sorunlar açabilir. Ki yaşadığımız toplumsal olaylar, bireysel şiddet olayları tabii ki araştırılması gerekir ama bütün bu faktörlerinde bunda payı vardır diye düşünüyorum.
Çok ütopik bir soru olacak ama belki sormasam daha mı iyi olabilir düşünüyorum ama bu durumu düzeltmek için ne yapmalık? Yani sizce artık bu saatten sonra yapılabilecek bir şey var mı? Yani total, fundamental olarak her şeyin değişmesi mi gerekir? Nasıl bir yol izler memleket ya da izleyebilir?
Yani ekonomi çok belirleyici. Siz ekonomide üretime dönük olarak yapısal ve radikal değişiklikler yapmadığınız sürece sosyal yardımlara ihaneyle yaşayan bir toplum yarattığınız sürece bu bilincin oluşması çok zor. Tabii ki eğitim en önemli faktörlerden biri ama eğitimde de ideolojik şeyler öne çıkıyor. Yani evet. Özetle Türkiye özellikle son 7-8 yıldır kendine hedef belirlediği Batı değerlerinden uzaklaşıyor ve orayı yakalamak için gereken hem ekonomik hem moral değerler açısından bir başka yöne savrulmuş gözüküyor. Bunların düzeltilmesi lazım. Yani şu anda görünmüyor ekonomideki sıkıntı 10.7 gibi bir rakam görünüyor ama mevcut gidişat bu hatalar devam ederse Türkiye'deki büyüme oranlarının çok daha küçüleceği %1'lere 2'lere düşeceği bir yere geliyoruz. Buna karşı alınacak önlemler belli, alınmıyor. Türkiye'de bilimsel eğitim, matematik eğitimi, PISA göstergeleri diyoruz. Burada ne kadar geri olduğumuz ortada. Ama buna rağmen anaokullarında din eğitimi verilmeye çalışılıyor. Yani bütün bunlar Türkiye'nin önümüzdeki dönem çağı yakalaması, o küreselleşme içerisinde kendi halkına daha fazla refah ve özgürlük verecek adımların atılmaması anlamına geliyor ve bu adımlar atılmadığı sürece de biz bu sıkıntıları yaşayacağız. Yani çözümsüzlük diye bir şey olmaması gerekir. Çözüm elbette vardır ama bir an önce artık normal rayına ülkenin girmesi gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum Erdal Bey katıldığınız için. Sağ olun.
Kolay gelsin. Sağ olun.
Kolay gelsin. Evet sayın dinleyenler, her iki konumuzu da dinledik. İşsizlik rakamlarının vahim yükselişi üzerine, ben vahim diyorum, onlar öyle bir şey demedi, benim kastediyorum ama görüntü o ki net bir şekilde bir artış söz konusu. Büyüme rakamlarında düşme devam ederse Erdal Sağlam büyümenin önümüzdeki dönemlerde daha da hızlı düşeceğini söyledi. Dolayısıyla işsizlik rakamlarında büyüme kaçınılmaz. Türkiye'nin çok fundamental değişiklikler yapması gerekiyor. Her iki konumuzda aynı görüşte. Durum budur sayın dinleyenler, haftaya daha neşeli bir konuyla ümit ediyorum size karşı karşıya geliriz. Yeni konuklarla hepinize iyi günler.
3 soru 2 bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.